Ayrım 14 sayfa 174. Hani demokrasi açıklık rejimiydi? Sayın Güneş, sizin son davranışlarınız bu açıdan ele alınırsa nasıl değerlendirilir? Şimdi her şey, her hareket hizipçilikle karıştırılıyor. Onun için bir şey söylediniz mi hemen yeni hizipten söz edilmeye başlanıyor. Oysa biz partinin genel doğrultusunda her kademede insanlar düşüncelerini söyleyebilmeli. Ya bu düşünceler o partinin kurduğu hükümeti devirmek noktasında birleşirse? Bir defa bir partinin milletvekillerinin çoğunluğu bu hükümet devrilmeli derse bunun devrilmesinden daha doğal şey olur mu? Herkes bu hükümet zararlı derse o hükümet nasıl başta kalır? Tabii öyle derlerse. Böyle şeyler batıda olur. Galiba sizin anladığınız biçimdeki parti içi demokrasi kavramını da bilmeliyiz. Demokrasi bir lider ve onu kendi seçtiği uzmanlar, yardımcılar düzeni değildir. Bir partide çeşitli kuruluşlar, organlar var. Yüz binlerce üye var. Bunların hepsinin bir arada bir doğrultu, bir düzen oluşturması parti içi demokrasidir. Türkiye'de yoktur bu. Kamuoyu da öyle alıştırılmış ki kimse lidere bir şey diyemez. Dememesi gerek. Derse parti mahvolur. Belki gizli söylenirse söylenecek. Açıklıkta değil. Hani demokrasi açıklık rejimiydi? Ama Sayın Güneş, bir de parti disiplini kavramı var. Parti disiplini demek, hangi organ yetkiliyse o organın tartışma ortamı sonunda verdiği karara uygun eylem birliği içinde olmak demektir. Genel başkan da çeşitli yetkilere sahip ve üstelik birleştirici bir organ değil midir partilerde? Bizde partilerin bütünlüğü genellikle bir asker ordu bütünlüğü gibi anlaşılır. Ve birbirinden bazı önemli konularda ayrı düşünen fakat partinin genel doğrultusuna uygun hareket eden grupların bir arada yaşaması imkan içinde görülmez. Partide böyle hallerde hemen bunalım doğar. Yani kanatlar birbirinden farklı düşünerek parti çatısı altında yaşayabilirler. Ama genel başkandan ayrı düşündükleri şeyler varsa bu bunalım olur. Batı'daki bütün geleneklere ters düşer bu. Sizi politika eğiten yılların başlangıcına dönelim. Sayın Güneş, 1945'lere. Aslında öğrenim hayatımda kendimi politikacı için hazırlamış değildim. Benim niyetim üniversiteyi bitirip yine üniversitede akademik kariyer yapmaktı. Fakültedeki son sene bir gece geç vakitlere kadar oturduk. Feyzoğlu'nun Galatasaray Lisesi'nden beri sınıf arkadaşım İstikbal'i konuşuyorduk gece. Feyzoğlu yanılmıyorsam eskiden beri beni politikacı olarak biliyordu. Hukuk fakültesinde bugünü andıran bir politik faaliyet var mıydı? Hasan Ali'nin önünde zincir sallayınca. O zamanki adıyla talebe cemiyetiyle az buçuk haşır neşir oluyoruz. Üniversitede muhtariyet falan yok. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel üniversiteye geldi. Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulları çağrıldı. Tevfik Salim Rektör, Sıddık Bey de dekanımız. Hasan Ali Bey oturdu. Bir nutuk çekti. Millet falan. Benim çok garibime giden şeyler söyledi. O sıralarda Erdal İnönü lise son sınıfta. Fen Fakültesinde. Hasan Ali Bey, işte öyle öğrenciler var ki genç İnönü, Ernst Mach'ın kitabını çeviriyorlar diye o zaman Milli Şef olan Rahmetli Paşa'nın oğlunun metini yaptı. Erdal İnönü böyle bir kitap çevirmiş. Yücel, ben her sabah Milli Şef'in huzuruna giderken görevlerimi yerine getirebildim mi diye heyecan duyarım, dedi. Birçok genç insan bu sözleri dinliyor, şef valisi gibi sözlere fena halde canım sıkıldı. Cebimden çıkardığım zincirimi sallamaya başladım. Gördü Hasan Ali, o ne elindeki, dedi. Zincir, dedim. Sen böyle büyüklerine karşı zincir mi sallarsın, babana karşı sallar mısın? Hayır efendim, babama karşı sallamam, ona büyük saygım var, dedim. Sonra akşam, zannediyorum hocalara bir yemek verilmiş. Orada geniş ölçüde bu olaydan bahsedilmiş. Hasan Ali Yücel, talebeleriniz fevkalade terbiyesiz ve büyüklerine karşı saygısız bir şekilde yetişiyorlar, demiş. Hıfzı Timur Bey vardı. Allah rahmet eylesin, o da öldü. O demiş ki, beyefendi keşke bütün öğrencileriniz o sizin önünüzde zincir sallayan öğrenci gibi olsa da zincir sallamaya devam etse. Ondan sonra bize bir genelge geldi. Bütün talebe cemiyetleri zincir sallamak ve büyüklere saygısızlıkla ilgili uyarılıyordu. Tuna'ya bizi halk evlerine kapılatmaya çalışırdı. Sayın Güneş, oysa siz üniversitede kalmaya niyetli olduğunuzu söylediniz. Evet, ama öyle konformist bir halim de yoktu hani, yoktu yani. Tarık Zafer Tuna'ya da o zaman halk evleri başkanı. Bizi halk evlerine kapılatmaya çalışırdı. Böyle siyasi angajmanlara girmeyi ben kesinlikle reddetmiştim. Sanırım bu arada çok partili demokratik yaşamın ilk adımları atılıyordu. Evet, İnönü 1945 yılının 19 Mayıs'ında demokrasi nutkunu söylemişti. Neticede Feyzoğlu günün koşulları uygun olmadığı için ben de öyle istediğim için akademik kariyere başladık. Sayın Güneş, bir saptama yapayım. Hasan Ali Yücel hakkındaki düşünceleriniz ileride değişti herhalde. Ben Paris'te öğrenciyken 1950'lerin başında Paris'te karşılaştık. Öğrenci muhitini arar gibi bir hali vardı. Genellikle siyasi hayatta emeklilik yaşına gelmiş olanlar veya siyasal eylemlerini bitirmiş olanlar çok sayıda insanların arasına girmeye çalışırlar. Büyük adam, küçük adam, öğrenci demeden devamlı olarak kendileri hakkında daha önce yapılmış ithamları ortadan kaldırıcı şeyler söylemeye çalışırlar. Hasan Ali Yücel de şimdi hatırlayamadığım şekilde başından geçmiş olanları ben şöyle yaptım, onlar bana şöyle demişler, aslı şöyledir diye anlatmıştı bana. Yücel'in Türk eğitimine katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Güneş? Hasan Ali'yi bugün o 1946-50 dönemindeki değil de bugünkü kafamla değerlendirmeye çalışıyorum. Onca bizim karşımızda milli şefimizin validelerinin evinde her gün Kur'an okunur gibi laflar söylemesini tutmuyorum. Ben genç bir insandım, şahsiyet eksikliği gibi görüyordum. Oysa bugün Hasan Ali'yi çok farklı değerlendiriyorum. Çok da abartmıyorum. Yalnız bütün bu profesyonel politikacılara karşın o dönem insanların da bulunan, bugün daha az bulunduğunu sandığım belli bir şeyi gerçekleştirmek, belli bir şeye inanmak, yararlı bir şey yapmak. Kendisine göre yurt için yapıyordu, toplum için önemli saydığı bir şeyi gerçekleştirmek gerçek inancını taşıdığına sanmıyorum. Yani soyut salt politikacı olduğunu da sanmıyorum. Özellikle o dönem politikacılarında ve milli eğitimcilerinde bu yönün ağır bastığını da sanmıyorum. O bakımdan kendisini benim bilebildiğim ölçüler içinde saygıyla anıyorum. Köy enstitüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de seçkinlerin kendine özgü tutumları vardır. Köy enstitüleri de böyle tutkulardandır. Örneğin Türk siyasi literatüründe bunlar dehşetli bir solculuk, devrimcilik falan gibi görünür. Benim bu konuda söyleyeceğim iki şey vardır. Bir defa köy enstitüsü demek köy için adam yetiştirmek demektir. Abartmış olmayayım ama zannediyorum ileri toplum demek sanayileşmiş, kentleşmiş toplum demektir. Köy çocuğunu özel eğitimden geçirip bilgili köy adamı yetiştirmenin pek ileri bir toplumculuk olduğunu sanmıyorum. Köy kente girelim mi Sayın Güneş? Ona sonra gireriz. İkincisi, seçkinlerin Türkiye'deki tutkuları içinde ilköğretim seferberliği çok ilginç şekilde sürdürüldü. O zaman öğretim seferberliği sayısal bir mesele gibi görüldü. Bir vali kaç tane köy okulu yaptırabiliyorsa o kadar başarılı valiydi. Biliyorsunuz köy okullarında köylüler yapardı. Bir garip devrimcilikti ya. Onun için olur olmaz zamanlarda mesela ürünü kaldırma zamanında dahi valiler zorla köylülere okul yapmaya gönderirlerdi. Senenin belli aylarında belli işleri yapmak zorunda olan köylüler bu zamanlarını böyle oldukça teorik okuma yazma öğrenmek için bina ayrımına ayırdıkları zaman bunun belli bir tepkiyle karşılaşılacağını kabul edersiniz. Kaldı ki bu okulların bir kısmı öğretmenleri gelmeden yıkıldı. Bunları şunun için söylüyorum. Böyle soyut, yarı tutkuya, yarı romantizme, yarı hayale dayanan bir takım kuramsal kavramları veya kuralları baştan devrimci, sağcı, solcu diye ayırıp sonra kendi toplum içindeki gerçek boyutlarını aramadan, etkilerini, tepkilerini yoklamadan uygulamaya kalkmak çoğu kez ters sonuçlanır. Bu Türkiye'de sanıyorum özellikle seçkinlerin oldukça yaygın hastalığıdır. Oysa seçkin insanların sorunların daha karmaşık olduğunu düşünerek bir kültür düzeyinde bulunmaları gerekir. Türk seçkinleri ise saplantılara dayalı edebi çağrışımları felsefi olarak abartırlar ve sorunları toplum içinde uygulanması gerekir halden çıkartırlar. Sirer Bangoğlu ve Köy Enstitüleri. Sayın Güneş, köy enstitülerini felsefesinin toplumsal gelişmeye ters düşmesi bakımından belki eleştirebilirsiniz. Fakat Hasan Ali'den sonra Reşat Şemsettin Sirer ve Tahsin Bangoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlıkları olayı var. Köy enstitüleri bu olaya dayalı biçimde sona erdirildi. Sayın Barlas, köy enstitülerinin tümden yanlış bir şey olduğunu söylemek istemiyorum. Enstitülerin Türk toplumuna kazandırdığı çok önemli şeyler vardır. Bir defa şunu anlattı. Yalnız kentlerde yaşayan insanlar zeki ve kabiliyetli değildir. Gariptir. Köy enstitüleri kentteki klasik öğrenime göre daha pratik, el işine dayanan bir öğretim sistemin benimsenmemişti. Oysa enstitüler Türk entelektüel hayatına, sanata ciddi değerler kazandırdılar. Bu bir şeyi kanıtladı. Eğer biz bütün insanlarımızı yetiştirebilecek olsak, Türkiye'ye her alanda çok daha bol sayıda insan çıkabilir. Bu zaten tabii bir şeydir. Çünkü binlerce, yüz binlerce kabiliyet bizim kendilerini eğitemememizden dolayı belki büyük bir fizik öğretmeni, öğretici fizik bilgini ya da büyük bir müzisyen olacakken dağda çobanlıkla telef olmaktadır, onu kanıtladı. İkincisi zannediyorum, köy enstitülerinin bu eğitim açısından özelliği yanında köy enstitülerinin kavgasının başka bir yönü de var. Hasan Ali Yücel'den sonra gelen Milli Eğitim Bakanları açısından bu önem. Gerçekte onun bir sol sağ kavgası var. Yani sizin eleştirilerinizin tersine köy enstitüleri devrimcilikle suçlandılar ve kapatıldılar. Ben Türk toplumunun sanayiye hazırlanması gerektiğine inandığım için köy enstitülerini eleştiriyorum. Oysa Hasan Ali'den sonra gelen Milli Eğitim Bakanları köy enstitülerinden bunların köye hapsettiğini düşünerek falan vazgeçmiş değiller. Gerçekten gerici olarak bunu baltalamışlardır. Çünkü köy enstitülerinden çıkan insanlar yapıtları ile Türkiye gerçeğini ortaya koymaya kalktılar. Oysa bu gerçek birçok insan için ürkütücüydü. Köy enstitülerine karşı iki bakanın yaptıkları bunu açıkça göstermektedir. Aktif politikaya nasıl girdiniz? Yani ilk milletvekilliğiniz nasıl gerçekleşti? 1946 yılı sonunda Paris'e gidip siyasi partiler üzerine doktora yaptım. O yıllarda De Verger'in Siyasi Partiler kitabı yeni yayınlanmıştı. Pek moda bir konuydu siyasi partiler. Ben de siyasal partilerle klasik temsili rejimi karşılaştıran bir tez yazdım. Galiba fena da olmadı. Doktoramı tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. İstanbul Üniversitesi'nde doçentlik imtihanıma hazırlanıyordum. O sırada İtalyan hükümetinden 1953 yılı sonuna bir burs geldi. Hangi tarihte cevap vermem gerektiğine bakmamışım. 1954 yılının Ocak ayı başında kağıtları doldurup gönderdim. İtalya'dan cevap geldi. 1 Ocak'a kadar cevap vermediğiniz için sizi alamayız, diyorlar. Bunu şu bakımdan anlatıyorum. Eğer burs alıp gidebilseydim, 1954 seçimlerinde İtalya'da olacaktım ve milletvekilliği gibi bir şey başıma gelmeyecekti. 1954 genel seçimleri 2 Mayıs'taydı, değil mi? Evet, Mart ayından başlayarak millet koşuşmaya başladı. Demokrat Parti'nin yöneticileri arasında çok huzursuzluk vardı. Neden ama 1950 seçimlerinde büyük bir zafer kazanıp koca CHP iktidarını devirivermişlerdi. 1950'deki 14 Mayıs zaferini çok abartmamak lazım. CHP az milletvekili çıkarmıştı ama oy oranını kıyaslarsanız ülkede bayağı tabanı olduğu, kuruluşunun köklülüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu konuda hiçbir bilimsel araştırma olmadığı için kimin niye oy verdiği hiç bilinmiyordu. 1954'te 4 yıllık ilk DP iktidarına son veriliyor ve genel seçim yapılıyordu. Bugün anlayabiliyor muyuz önceden seçim sonucunu? Aradan 24 yıl geçti. Bugün de politikacılar seçmen neye oy verir bilmezler. Hep bunları olsa olsa yöntemiyle çıkartırız. Mitingler çok kalabalık, kadınlar da çıkmış demek kadınlar da bilinçli. Onlar da bize oy verecek. O halde biz iktidara geliriz filan gibilerinden çok çok bilimsel olmayan hafif bilimsel şeyler. Size milletvekilliği teklifi nasıl geldi? Yoksa siz mi istediniz? Gençlik hevesiyle adaylığı kabul ettim. Demokrat Parti örgütleri kendi illerine mutlaka seçim kazanmak için önemli adam arıyor. Yani kendilerine göre liste sürükleyecek adam. Zaten Ekrem Alican ve Hamdi Başak dışında tüm DP milletvekilleri yeniydi 1954'te. Oysa sonra zaman gösterdi ki Doğu ve Güneydoğu bir tarafa bırakılırsa özellikle Batı'da kimsenin oy sürüklediği yok. Nitekim ondan sonra rahmetli Adnan Menderes odun da koysam milletvekili yaparım diye çok ayıp ama bu yüzden konuşmuştu. Seçmenler partilere oy veriyor. Size Kocaeli'den teklif geldi anlaşılan. Kocaeli'den bana gidip gelmeye başladılar. İlle de seni aday yapalım diye. Ben doçentlik tezini teslim etmiş imtihana girmeye hazırlanıyordum. İmtihana girmeden aday oldum. Yaşım 30'du. O zaman milletvekili kamuoyunda da çevresinde de parlamentoda da önemli adam sayılırdı. Zaman içinde bakıyorum da aslında isteyerek değil ama gençlik hevesiyle adaylığı kabul ettim. CHP'nin adayları kimlerdi? Son CHP kabinesinin 3 bakanı adaydı. Nihat Erim, İsmail Rüştü Aksal ve Fazıl Şerafettin Bürge. Sayın Güneş, bir söylenti vardır. Kandıra'da iki aile var, hep çatışır bunlar denilir. Sizin ve Nihat Erim'in aileleri. Doğru mu bu? Yok canım, ikimizin de ailemiz CHP'liydi. Ben DP'ye girdiğim zaman bile kardeşlerim CHP'de kaldı. Aramızda kişisel rekabet siyasi alanda yer aldı. Ben DP adayıydım, Erim de CHP adayı. Herhalde hızlı bir seçim kampanyası oldu 1954'te. Evet, çok şeyler öğrendim bu kampanyada. Din konusu seçimlerde geçerli oldu mu 1954'te? Bir örnek vereyim. Demokratlar köy köy dolaşıp Nihat Erim aleyhinde propaganda yapıyorlardı. Sözde Akçova bucağında köylüler Nihat Erim'e Kur'an kursları açsanız demişler. Sözde Nihat Erim öfkelenmiş ve o Kur'an'ı Arap deve üzerinde yazmıştır. Biz de tekrar Arap'ı devesine oturttuk. Eline kitabını verip Arabistan'a gönderdik demiş. Bu dedikodunun çeşitlemeleri de çıktı. Kendisine Kur'an vermişler, alıp çiğnemiş. Her yerde bunlar söyleniyor. Kandıra'da miting günüydü. Önce CHP'nin sonra bizim mitingimiz yapılacaktı. CHP mitinginde Nihat Erim çıktı kürsüye. Böyle bir şey düşünmez, düşünse bile bir politikacı olarak söylemez. Kürsüde uzun uzun bu dedikodulara son vermek için konuştu. Başbakan yardımcısıyken İmam Hatip okullarının açıldığını, anasının babasının itikadını anlattı. Onların mitingi bitti, ben acemi bir politikacı olarak bizim mitingin başlamasını ve kürsüye çıkmayı bekliyorum. 1954 seçimlerinde CHP'liler DP için geldiler bizim bıraktığımızın 1954 seçimlerinde CHP'ler DP için geldiler bizim bıraktığımız altın stokunu erittiler diye propaganda yapıyorlardı. Ben kürsüye çıkınca Mehmet Emin'in şiirini okudum. Altın devri geçti, demir devri başladı dedim. Hiç dini konulara girmedim, dinden söz etmedim kürsüde. Fabrikaları, yatırımları anlattım. Kalkınmadan bahsettim. Miting bitti. Koca köprüye evime doğru giderken önde yürüyen iki köylünün konuşmalarına kulak kabarttım. Onlar beni görmüyor. Gördün mü diyor biri. Erim ağzına bir Allah lafı almadı. Turan Güneş ise hep Allah'tan dinden konuştu. Tam tersi oldu oysa. Ben hiç bahsetmedim. Sayın Güneş, mitinge katılan seçmen söylenileni duymaz mı yani? Hayır, öyle değil. Bu örnekteki olay seçmenin derunundaki bir duygunun dışa vuran davranıştır aslında. Tıpkı 1950'lerde İnönü'ye asker kaçağı denmesi gibi. O zamanın ünlü yerel DP'lilerinden Tahsin Marmara kürsüye çıkıp İsmet Paşa asker kaçağıdır demiş, müthiş alkışlanmış. Kürsüden inince etrafındakileri demiş ki, ben koskoca paşaya asker kaçağı dedim, müthiş alkışlandım. Demek biz 20'ye gitmeyeceğiz iktidardan. Gerçekten halk inandığı için mi alkışlamıştı? Bizim Yuvacık köyü vardır, Körfez'in karşısında. CHP'li olmuştum, aradan yıllar geçmiş Tahsin Marmara'nın sözlerinden. O köyde Demokrat Hasan diye ağzı laf yapan bir demokrat var. Kahvede otururken, yahu Hasan, koca İsmet Paşa asker kaçağı olur mu be, dedim. Vallahi Turan Bey, burası Rum çeteleri ve kiliselerle doluydu. Bizi bunlardan İsmet Paşa kurtardı savaşta. Ama bugünkü dünyada İsmet Paşa bizim işimize gelmiyor. Cahil adamım ben. Nasıl anlatacağım eksiğini fazlasını CHP'nin? İstemiyorum manasına ona asker kaçağı diyorum. Bizim köylülerin de Nihat Erim'e Allah'tan söz etmedi demeleri işte bunun gibi. Sayın Güneş, sloganlar seçmeni sürüklemez mi ya da vaatler? Seçimde partilerin propaganda için kullandıkları sloganlarla seçmenin oy verdiği sanılmamalı. Bunların bir kısmına zaten seçmen inanmaz. Seçmen çoğu kez kendi devrini davranışını izah edemediği için. Bu slogandan ötürü oy verelim der. Seçmene bir partiyi anlatıp kabul ettirmek zordur. Önemli olan bir partiyi seçmen nasıl tasavvur ediyor. Fethi Çelikbaş'ın bir sözü vardır. 1950'de halk inanıyordu ki demokratlar iktidara gelirse adamın çirkin olan karısı bile güzelleşecek demişti. Bu bir havadır. 1977 seçimleri için de bu söz geçerlidir. Meselenin bir de başka yönü var. Her şey bu kadar basit değil. Sadece hava basarak sürekli sonuç almak mümkün değil. Seçmen sonuçta somut çözümler de bekler. Buna karşı Demokrat Parti ikame politikasını icat etmişti. Demokratlar iktidara gelirsek sigarayı kuruşa içireceğiz derlerdi. İktidara gelince sigara ucuzlamadı ama taban fiyatı politikası ikame edildi. Yani ister sigarayı ucuzlat, istersen seçmenin eline geçen parayı artır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Duverger. D-U-V-E-R-G-E.